satır arası.
Merhaba sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programıyla karşınızdayız. Program yapımcıları Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve teknik yapımdaki arkadaşımız Ali Serim'le birlikte ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Ankara'dan selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Satır Arası programında bugün Türkiye ve Dünya gündemindeki önemli konuları değerlendireceğiz. 16 Nisan halk oylamasına yönelik sonuçların alınmasının ardından siyasette ve hukuki tartışmalar devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu kararını ne zaman açıklayacak? Yüksek Seçim Kurulu kararına yönelik olarak yapılan itirazlar ne aşamada, bunları değerlendireceğiz. Ve partilerde referandum sonuçları masaya yatırılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nde referandum sonrası ne gibi gelişmeler yaşanır, bunları değerlendireceğiz. Ve tabii bugün Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nden Türkiye ile ilgili alınan bir karar var. Bu kararın neler getirip neler götüreceğini hep birlikte değerlendireceğiz. Ben görüş, öneri ve düşünceleriniz için telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. +90 312 463 34 19 ve +90 312 463 34 21. Fatih Atik, 16 Nisan halk oylamasıyla başlayalım. Sonuçlar üzerine tartışmalar hala devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Seçim Kurulu kararlarına itiraz ediyor. YSK'ya yaptılar öncelikle itirazlarını. Ancak Yüksek Seçim Kurulu CHP'nin talebini reddetti. Danıştay'a itiraz etmişlerdi. Danıştay'a yapılan itirazla ilgili bugün Danıştay da kararını verdi. Ve Yüksek Seçim Kurulu kararlarının itiraz yolu kapalı kararlar olduğunu belirterek CHP'nin başvurusunu reddetti. Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra itirazlara devam edecek anlaşılan. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi yolunda deneyecekler. Nasıl değerlendiriyorsun bu gelişmeleri?
Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi açısından bakıldığında buraya oynuyorlardı zaten. Yani referandum sürecini baştan itibaren hatırlarsak CHP, HDP bloğu, Hayır bloğu aslında referandumda o paketin görüşülmesinden çok referanduma odaklı bir kampanya değil de referandum sonrasına, bugünlere dönük, yarına dönük bir kampanya benimsemişti. FETÖ ile beraber, PKK ile beraber bugünlere yatırım yapmışlardı. O da neydi? Bir kaos, bir yönetilemezlik, ülkede bir karmaşa varmış havası yaratmak ve en önemli hedef ne? Deniz Baykal da zaten eski genel başkan açıkça söyledi. Cumhurbaşkanlığı sistemini uygulatmamak.
Evet.
Asıl hedef bu. Ve bu yolla işte seçimleri zorlamak, yeni seçime götürebilmek eğer güçleri yeterse falan. Peki bunları yaparken neler yaptılar? Referandum sürecinde paketten çok, anayasa değişikliğinin konuşulmasından çok hayırcılara baskı yapılıyor. Böyle bir iddiayı ortaya çıkardılar. Hayırcılara baskı var, medyada biz yer bulamıyoruz. Hayır verecek olanlar işte devlette baskı altına alınıyor gibi bir kampanya yürütüldü. İkinci olarak ırkçı bir takım yaklaşımlarda bulunuldu. Ne dediler? Hüsnü Bozkurt çıktı, Konya milletvekili. İşte evet verecek olanları denize dökeriz dedi. Ondan sonra bunun dışında toplumsal çatışma zeminiyle ilgili direniş çağrıları, halkları, vatandaşı sokağa dökme çağrıları yapıldı. Üçüncü olarak o. Ve en sonunda şaibe yalanı. İşte seçimlere şaibe karıştığı iddiasını ortaya attılar. 16 Nisan'dan itibaren bu konu üzerinde CHP'nin durduğunu görüyoruz. Amaç, en başta söyledim, ülkeyi yönetilemiyormuş gibi bir havaya sokmak, seçimlerin şaibeli olduğunu söylemek, kaosa götürmek yani. Bu noktadan sonra da CHP yapması gerekeni yapıyor. Zaten öteden beri CHP'nin kendi içerisinde farklı fraksiyonlar olduğunu görüyoruz. Bugün parti meclisi toplantısı var. Geçen cumartesi günü de grup toplantısı yapıldı. Olağanüstü grup toplantısı yapıldı. CHP o toplantıdan önce de Sine-i Millet tartışmasını gündeme getirmişti.
Ama o Sine-i Millet tartışması çok uzun süreli olmadı. Yani bir saat içinde Sine-i Millet tartışması hemen
oradan çark ettiler. Ama yani şunu söylemek istiyorum. Partinin içinde bu ihtimal dahi konuşuluyor. Yani seçim sonuçlarını kabul edip, referandum sonuçlarını kabul edip ve kendilerine mal edilmese bile %48'lik bir oy oranına ulaştı hayır cephesi. CHP'ye tamamıyla CHP'ye ait olmasa bile bu oy oranını koruyup bunu konsolide edip 2019'daki seçimlere yüklenmek yerine inadına ve ısrarcı bir şekilde seçim sonuçlarını manipüle etmeye çalışıyorlar. Fakat baktık ki Yüksek Seçim Kurulu dahil, Anayasa Mahkemesi dahil ve bugün Danıştay'ın verdiği kararla birlikte CHP'nin seçimle ilgili, referandumla ilgili hukuki alandan bir sonuç alması mümkün değil. Ve yaptıkları politikalara, izledikleri politikalara baktığın zaman, işte burada yanımda getirdim. Sen de gayet iyi biliyorsun. 16 Nisan akşamından itibaren, affedersiniz, CHP Genel Merkezi sürekli olarak bu mühürsüz seçim, geçersiz seçim, oylar boşa gitti, YSK seçimi mahvetti diye, seçime gölge düşürdü diye itiraz ederken, mühürsüz oyların geçerli sayılması nedeniyle, CHP'nin Keçiören İlçe Başkanı Serdar Kender imzasıyla Yüksek Seçim Kurulu'na başvurduğunu görüyoruz. Ne diyor bu başvuruda? Mühürsüz olduğu gerekçesiyle iptal edilen, geçersiz sayılan oylar kabul edilsin diye YSK'ya başvuruyor. Şimdi CHP Genel Merkezi seçim mühürsüz, iptal edelim komple referandumu diyor. Teşkilatsa bir hafta sonra bu başvuru. 22 Nisan'da mühürsüz oylar geçerli sayılsın diye YSK'ya başvuruyor. Şimdi bu ne perhis, bu ne lahana turşusu. Yani CHP'nin bir haftadan beri yaptığı algı operasyonları ve ortaya çıkarmaya çalıştığı o kaos anlamını kaybetti yani bu başvuruyu gördükten sonra.
Şimdi bizim anayasamızın 79. maddesi çok açık ve net Fatih Atik. Anayasanın 79. maddesi diyor ki Yüksek Seçim Kurulu kararları kesindir diyor.
Evet.
Ve Yüksek Seçim Kurulu kararları aleyhine hiçbir merciye başvurulamaz. Bunu anayasa açık ve net olarak yazmış. Yani bugüne kadarki uygulamalara baktığımız zaman Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği kararlar aleyhine hiçbir merciye de başvurulmamış. Başvurulsa bile başvurulan makamlar anayasanın 79. maddesinin bu açık hükmü karşısında bütün talepleri reddetmiş. Daha önce mesela sen de biliyorsun, dinleyicilerimiz de hatırlarlar. Yüksek Seçim Kurulu kararı aleyhine 2014 seçimlerinde, yerel seçimlerde Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayıydı. Seçimleri kaybetti. Melih Gökçek seçimleri kaybetti. Kazandı. Ve bu seçimlerdeki karar aleyhine Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruldu. Yüksek Seçim Kurulu reddetti bu talebi. Mansur Yavaş ve CHP'nin başvurusunu. Ve bu başvuru, YSK'nın bu kararının ardından Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu Mansur Yavaş.
Evet.
Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunduktan sonra Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar da çok açık ve çok net. Anayasa Mahkemesi diyor ki, anayasanın 79. maddesine göre Yüksek Seçim Kurulu kararları kesindir. Ben bu kararı kesinlikle inceleyemem.
Aynen.
Diyerek Mansur Yavaş'ın ve CHP'nin talebini reddetti. Ama CHP bugün yaptığını o zaman da yaptı, 2014 seçimlerinde. Anayasa Mahkemesi kararlarından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitti Mansur Yavaş. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de aynı gerekçeyle reddetti Mansur Yavaş'ın ve CHP'nin talebini. Yani burada aslında tartışmaya bile gerek yok. Anayasanın 79. maddesi çok açık. Yüksek Seçim Kurulu kararlarına karşı hiçbir yere başvurulamaz. Hükmü var ve bu hüküm karşısında ne Danıştay'ın ne Anayasa Mahkemesi'nin yapacağı hiçbir şey yok. Yargıtay'a da başvursalar aynı kararı alırlar. Tüketici Mahkemesi'ne de başvursalar aynı kararı alırlar. İdare Mahkemesi'ne de başvursalar aynı kararı alırlar. Nereye başvurularsa başvursunlar aynı kararı
Peki,
alırlar.
Peki çok güzel bir yere geldin bak. Evet. Çok güzel bunları anlattın. O zaman Bilal Çetin, CHP bunu bile bile niye bunu yapıyor?
Evet, şimdi can alıcı soru bu. CHP bunu bile bile niye bunu yapıyor? Bunu kamuoyunun çok iyi tartışması gerekiyor bence. CHP lades çıkacağını bile bile bu başvuruları yapıyor. Senin biraz önce söylediğin gibi 16 Nisan halk oylaması sonuçlarına gölge düşürmek için Cumhuriyet Halk Partisi bu konuyu gündemde tutuyor. Yüksek Seçim Kurulu'na müracaat ettiler, bu konuyu gündemde tuttular. Şimdi Danıştay'a müracaat ettiler, bu konuyu gündemde tuttular. Şimdi arkasından Anayasa Mahkemesi'ne müracaat edecekler, bu konuyu gündemde tutacaklar. Maksatları bu konuyu gündemde tutarak 16 Nisan'da sandığa yansıyan halkın iradesine gölge düşürmek. Bu iradenin meşruiyetini tartışmalı hale getirmek. Ama bence boşuna çabalıyorlar. Bu iradeye gölge düşüremezler. Bu iradeyi tartışmalı hale getiremezler. Çünkü milletin 16 Nisan'da sandıkta tecelli eden iradesi çok açık ve çok net.
Ya ben anlamıyorum.
Birinci nokta bu.
Evet.
İkinci nokta, ben şöyle olduğunu düşünüyorum. 16 Nisan referandumunda hayır oylarının çıkacağı yönünde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok net ifadeleri vardı.
Hı hı.
Ancak milletimiz evet oyu verdi ve hayır oyu çıkmadı. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi zor durumda şu anda. Bir çıkış yolu arıyorlar. Çıkış yolu bulamıyorlar. Çıkış yolu bulamayınca ne yapacaklar? Hedef saptırmak için Yüksek Seçim Kurulu'nu ve halk oylaması sonuçlarını hedef gösteriyorlar bence. Böylece kendilerine gelecek eleştirileri başka yöne yansıtmaya çalışıyorlar.
Ama yani bu böyle yapsalar bile netice alamayacaklar. Bir de CHP'yi şöyle hatırlatmak istiyorum. Şimdi bu yaptıkları ilk defa değil. Hı hı. 2007 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hatırla. Hı hı. O zaman Abdullah Gül aday oldu. Cumhuriyet Halk Partisi aracılığıyla 367 yeniden garabet ortaya çıktı. Onlar da buna destek verdiler. Hı hı. Sonrasında Cumhurbaşkanı oldu Abdullah Gül, köşke çıktı. Bu kez kabul etmediler, yok saydılar, hiçbir davete katılmadılar. Öyle yaptılar, böyle yaptılar. En sonunda kabul etmek durumunda kaldılar. Bugünkü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan seçildiği gün meclisi terk etti CHP.
Evet.
Külliyeye gitmedi uzun süre. Sonra bu tavrından da vazgeçti. CHP bugün böyle yapıyor. Yarın bu tavrından da vazgeçecek. Yani tutarlı bir politika izlemiyor. Sine-i millet dediler, vazgeçtiler. Dokunulmazlıkları hatırla. Dokunulmazlıklarımızı kaldırın, kaldırın, kaldırın diye veryansın ettiler. Dokunulmazlık teklifi meclise geldi. Bu sefer destek vermediler. İtiraz ettiler ona da.
Evet.
Yani sürekli böyle. Anayasa görüşmelerinde şimdi itiraz ediyor. Hı-hı. Anayasa görüşmelerinde. Anayasa görüşmelerinde masaya otursa MHP'nin yaptığı gibi, hı-hı, bugün halkın kafasından karıştırmak için kullandıkları argümanları orada masada dile getirseler, hı-hı, belki daha fazla netice alacaklardı. Ama CHP hiçbir zaman sonuç odaklı değil. Hep provokatif ve sabote etme amaçlı siyaset yürütüyor.
Evet.
Halbuki bunu çok daha farklı yapabilirler yani. Bugün %48.6'lık hayır cephesi var. Bunların tamamının CHP'li olduğunu söylemek imkansız. Böyle bir şey yok. Ama demek ki CHP bir takım mesajları verebiliyor. İnsanlara ulaşabiliyor. Yani akıllı bir siyaset yürütüp bu tarafı toparlayabilseler, belki yarın öbür gün Cumhurbaşkanlığı 2019'daki seçimde daha farklı bir netice ortaya çıkabilir. Bak, seçmenin referandum sonucuna bakıldığında ben şöyle bir şey görüyorum Bilal Çetin. %51.4'e %48.6. Çok aslında dengeli bir netice. Hı hı. Halk sistem dönüşümüne evet dedi. Tayyip Erdoğan evet dedi. Ama şuna benzetiyorum yani. Tapu işlemini yaptı. Satışı yaptılar. Ama şer koydular tapuya. Hı hı. İki sene dedi, benim dediğim gibi beni ikna edecek şekilde yönetmezsen tapuyu devretmem sana dedi. Hı hı. Dolayısıyla siyaset mekanizmasına müthiş bir mesaj verdi aslında Türk halkı. Hı hı. AK Parti'nin veya işte kim olacaksa bu süreçte, AK Parti var tabii şu anda iktidarda. Hı hı. Ve CHP iki tarafında daha dengeli politika götürmeleri lazım.
Evet.
Yani gerginlik yaratarak, sürekli insanların bu farklı ayrışma noktalarını kaşıyarak siyaset üretemezler. Türkiye artık eski Türkiye olmaktan, evet, çıktı yani. 16 Nisan referandumuyla beraber Türkiye eski Türkiye değil. Artık geri dönüşü olmayan bir süreç yaşıyoruz. Evet. Yani hem AK Parti açısından, hem CHP açısından, hem de diğer partiler açısından, MHP açısından. Ne var burada? Merkez siyaset güçlendi. Hı-hı. Kesinlikle siyaset güçlendi. Artık vesayet odaklarına karşı, hı-hı, siyaset güçlendi. İdeolojik siyaset mevzi kaybetmiştir burada. Hı-hı. Bak, çok enteresan, CHP ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Bugüne kadar hep şey yaptılar. Taksim'e cami projesi çıktı mesela. Geçen haftalarda konuşuluyordu referandum sürecinde. CHP bu projeyle ilgili hiçbir olumsuzluk beyan etmedi.
Evet.
Başörtülülerle ilgili itirazlar oldu. Pazarlarda AK Partili kadınlara hayır cephesinden saldırılar oldu. Hı hı. Bu konulara hiç girmedi CHP referandum sürecinde. Çok akıllı bir siyaset götürdüler bence kendi açılarından. Hı hı. Ama artık Türkiye'de iktidar olabilmek sadece bununla olmuyor. Bir kere birincisi yerli olacaksın. Yerli olacaksın bundan sonra. Hı. Siyaset üretecek adam. Cumhurbaşkanı olacak adam. İkincisi milli olacak. Kesinlikle. Ve proje üretecek. İnsanların geleceğine. Hı. İster hayır cephesinde olsun, ister evet cephesinde olsun. Geleceğine dair, hı, bir proje üretecek. Evet. Umut verecek.
Evet.
Böyle bir yapının oluşması gerekiyor. Şimdi, ve burada da en önemli aktör, hı hı, şu anda AK Parti.
Evet.
Türkiye'nin 15 yıllık iktidarı döneminde, son 15 yılda AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan lokomotif olarak görev yaptı. Özellikle Recep Tayyip Erdoğan. Tüm reformist adımlarda Erdoğan'ın imzasını görüyoruz şu anki Cumhurbaşkanımızın. AK Parti'de yer yer sıkıntılar oldu. Özellikle bak, ben AK Parti'ye şu açıdan değinmek istiyorum. Şimdi kongre tartışmaları da var. Cumhurbaşkanının partiye geri dönüşüyle alakalı olarak. Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı 2014'teki seçimden sonra partiden ayrıldı.
Hı hı.
O saat itibariyle AK Parti ve hükümet cephesinde bazı sıkıntılar yaşandığı malum.
Hı hı.
Bütün bakanların, milletvekillerin, başbakanların çok değerli hizmetleri oldu bu sürede. Ahmet Davutoğlu da ve şu anki başbakanımız Binali Yıldırım'ın da. Ama sıkıntılı bir dönem yaşandığı da aşikar yani. Şimdi bu sıkıntıların bir an önce sona ermesi için ne olması gerekiyor? Recep Tayyip Erdoğan'ın en kısa sürede, yani bunca yıldan beri ben siyaseti izliyorum. AK Parti'ye de işte iyi kötü takip ediyoruz. Bir an evvela partinin başına geçmesi gerekiyor. Bu AK Parti açısından. CHP açısından ne oluyor? CHP kendisine oy vermeyen ya da işte hiç CHP'ye oy vermemiş insanları etkileyebildiğini gösterdi. CHP de bu konuda kendisinin bir açılıma ihtiyacı olduğunu kabul edip buna göre politika geliştirmeli.
Şimdi sen biraz önce anlattın. Cumhuriyet Halk Partisi 16 Nisan referandumu öncesinde farklı bir politika izledi. Ve bence de doğru yaptı. Örneğin mesela anayasa değişikliğinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını açıklamışlardı. Ama daha sonra bu kararlarından vazgeçtiler. Anayasa Mahkemesi'ne başvurmadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dedi ki biz dedi millete güveniyoruz, milletin iradesine güveniyoruz. O yüzden Anayasa Mahkemesi'ne gitmiyoruz dedi. Ve bu bence doğru bir politikaydı. Millete güvendiklerini gösterdiler. Ancak 16 Nisan'dan sonra bu politikalarını devam ettiremediklerini görüyorum.
Evet.
Yani Cumhuriyet Halk Partisi 16 Nisan'dan sonra sandıkta çıkan halk iradesine sahip çıktığını, saygı gösterdiğini ifade edip Yüksek Seçim Kurulu'nda, Danıştay'da, Anayasa Mahkemesi'nde ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bu referandum sonuçlarını iptal ettirmek için uğraşmasaydı, 16 Nisan'dan önceki samimi duruşunu devam ettirebilmiş olsaydı bence kazanırdı. Ama onu yapamadılar. 16 Nisan'dan sonra farklı bir formata geçtiler. Senin de söylediğin gibi aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu geleneksel kodlarında olan bir format. Seçim sonuçlarına itiraz etmek. Ta 1950'li yıllarda Menderes, rahmetli Menderes 1950 seçimlerini kazandıktan sonra rahmetli İsmet İnönü'nün radyoda yaptığı açıklama var. Seçim sonuçlarını kabul etmiyoruz, itiraz edeceğiz diye. CHP hep seçim sonuçlarına itiraz etmiş. Ben umutluydum. Yani 16 Nisan'dan sonra CHP'de değişim devam edecek ve sandıktan çıkan iradeye saygı gösterecekler diye düşünüyordum. Ama ümitlerim suya düştü. Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesinden güzel bir tespiti vardı geçen günkü yazısında. Ahmet Hakan diyor ki %48.6 hayır oyu çıktı. Keşke diyor Cumhuriyet Halk Partisi ve hayır oyu verenler diyor bu hayır oyunun diyor keyfini sürebilseydi diyor. YSK kapılarında seçim sonuçlarını iptal ettirmek için uğraşmasalardı diyor. AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan'ın da Star gazetesinde yayınlanan köşe yazısında ilginç bir tespiti vardı. Onu da paylaşmak istiyorum. Programımız ismi Satır Arası olduğu için satır arasında kalmasın o Yalçın Akdoğan'ın tespiti. Yalçın Akdoğan da dedi ki orada Cumhuriyet Halk Partisi dedi 16 Nisan'dan sonraki bu davranışları politikalarıyla cepten yemeye başladı dedi.
Evet.
Yani bu doğru bir tespit çünkü %48.6 hayır oyu çıkmış. Bu oya sahip çıkması gerekirken ve bu oyu nasıl arttırabileceğini düşünmesi gerekirken Cumhuriyet Halk Partisi yine eski kodlarına döndü ve cepten yemeye başladı. Yalçın Akdoğan'ın da tespiti doğru bir tespit bence. AK Parti'ye gelelim. AK Parti'de referandum sonuçlarını değerlendiriliyor. Geniş katılımlı toplantılar yapılıyor. Hem Bakanlar Kurulu'nda değerlendirildi, hem MKYK toplantısında değerlendirildi, hem de MYK toplantısında değerlendirildi. Şimdi tabii merak edilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin başına nasıl geçeceği ya da ne zaman geçeceği. Referandum sonuçlarının 27 ya da 28 Nisan'da kesin sonuçları resmi gazetede açıklanması bekleniyor. Ve resmi gazetede kesin sonuçların açıklanmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin üyesi olması yolunda bir engel kalmayacak.
Yürürlüğe giriyor zaten. İlk
evet,
madde o.
Evet, yürürlüğe giren ilk madde. Diğer maddeler 2019'da yürürlüğe girecek ama Cumhurbaşkanı'nın partisiyle ilişiği kesilmesine ilişkin madde yayınlandığı gün yürürlüğe girecek. Ve AK Parti'de kongre toplanacak mı? Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin genel başkanı olacak mı? Bu merak ediliyor. Sen de bu konuyla ilgili bildiğim kadarıyla özel bilgiler var. Onları dinleyicilerimizle paylaşalım.
Çok özel değil de zaten konuşulan şeyler. Biraz da Ankara piyasasını hareketlendirdi. Bugün birkaç yayın yaptık dün akşamdan beri. AK Parti cephesinde de hareketliliğe sebep oldu söylediklerimiz. Şimdi bize gelen bilgiler öteden beri konuşulan şeyler.
Evet.
Cumhurbaşkanı bir kere şunu söyledi. Geçen hafta külliyede bir görüşmede kendisi zaten röportaj sırasında söylemişti. Kurullar karar verirse ben partimin başına dönmeye ya da işte partime dönmeye hazırım dedi. Tabii Cumhurbaşkanı'nın bir an önce partiye dönmek istediği aşikar. Bunu zaten kimse gizlemiyor. Partidekiler de bir an önce gelmesini istiyorlar. Bunun evet. mekanizmaları var. Bir kere öncelikle resmi gazetede sonuçların yayınlanması lazım. 28'inde yayınlanırsa Merkez Karar Yönetim Kurulu'nun toplanması gerekiyor AK Parti'de. Hı hı. Merkez Karar en yetkili karar organı, AK Parti'nin yönetim organı. Onlar toplanıp olağanüstü kongre kararı alacaklar. Hı hı. Bize gelen bilgiler 21 Mayıs veya işte 27 Mayıs da olabilir. Hı hı. Mayıs ayının ikinci yarısında AK Parti'nin olağanüstü, üçüncü olağanüstü kongresine gideceği şeklinde. Bize dediğim gibi gelen duyumlara göre işte Merkez Karar Yönetim Kurulu toplanıp olağanüstü kongre kararı alacak. Genel başkan çağrı yapacak ve Merkez Karar tek aday olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı hem üyeliğe kabul edecek hem de tek aday olarak genel başkanına aday gösterecek. Ve Mayıs ayı içerisinde bu beklenti karşılanmış olacak. Biz böyle olduğunu biliyoruz. En azından düşünülen, konuşulan şeyler bunlar. Tarih olarak da 27 Mayıs da olabilir. Hem Ramazan'ın ilk günü yanlış hatırlamıyorsam. Hem de 27 Mayıs askeri müdahalesinin yıl dönümünde Recep Tayyip Erdoğan'ın, şu anki Cumhurbaşkanımızın AK Parti'nin genel başkanı olarak seçilmesi planlanıyor. Tabii bu tarihler 3 gün 5 gün oynayabilir. Ama yani netice itibariyle bu ilkbaharda 2014'te veda ettiği partisine Sayın Cumhurbaşkanı, kurucu genel başkanı olduğu AK Parti'ye, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geri dönecek. Ve o saat itibariyle siyasette de çok şey hareketlenecek bence. Çünkü AK Parti kendi analizlerini yapıyor ama referandumla ilgili. Elbette bakıldığında ve AK Partililerin hangisini dinlerseniz dinleyin, Cumhurbaşkanı'nın bu referandum sonuçlarının alınmasında büyük katkısı olduğu aşikar. Erdoğan'ın genel başkan olmasıyla birlikte parti yönetiminde, teşkilatlarda ve kabinede değişiklikler olması bekleniyor. Şimdi herkes Ankara'da AK Parti çevreleri oturup
aslında bunları bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bunun sinyalini 23 Nisan'da vermişti. Hatırlarsan sen de hatırlıyorsundur.
Evet.
23 Nisan'da çocukları kabul etmişti Sayın Cumhurbaşkanımız. Orada bir gazeteci arkadaşımız ilginç bir soru sordu çocuk Cumhurbaşkanı'na. Dedi ki anayasa değişikliğinden sonra partiye üye olmanızın yolu açıldı. Genel başkan da olacak mısınız diye sormuştu. Tabii orada çocuk cumhurbaşkanımız biraz tereddütte kaldı. Nasıl cevap vereceği konusunda. Siyasi deha olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan orada devreye girerek niye olmasın diyerek işaretini vermişti aslında.
Beklenti bu. Evet. Yani artık zaten bu anayasa değişikliğinin yapılma sebeplerinden bir tanesi bu.
Tabii yani bir de şey orada mesela senin de biraz önce söylediğin gibi anayasa değişikliğinin maddeleri 2019 yılında yürürlüğe girecek. Ancak 2-3 tane maddesi hemen yürürlüğe girecek. Onlardan birisi de Cumhurbaşkanı'nın partisiyle ilişkisinin kesilmesine ilişkin madde. Bunun hemen yürürlüğe girmesiyle birlikte Sayın Cumhurbaşkanı'nın AK Parti'ye üye olmasının ve AK Parti'nin genel başkanı olmasının önünde hiçbir engel kalmıyor artık.
Tabii.
Genel başkan da üye de olabilir, genel başkan da olabilir. Bunda hiçbir engel yok, hiçbir sakınca da yok. Türkiye artık yeni bir döneme geçti 16 Nisan'dan sonra Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız da AK Parti'nin kurucu lideri, kurucu genel başkanı, tüzüğünü yazmış kişi, hatta tüzüğünü ve parti programını yazmış kişi. Bu partinin bu noktalara gelmesinde en büyük emeği olan insan, onun tekrar partiye dönmesinde ve AK Parti'nin genel başkan olmasında hiçbir sakınca yok. Hatta beklenen bir şey
beklenen bu.
AK Parti tabanı tarafından beklenen bir olay. AK Parti'nin daha güçlü olarak hedeflerine yürümesi açısından da doğru bir adım olacaktır.
Peki bir şey sorayım ben. Şimdi genel başkan olduğunu düşünelim. Sen deneyimli bir gazetecisin. Parlamentoda da çok uzun süre görev yaptın.
Evet.
Grup toplantılarını kim yapacak mecliste?
Şimdi orada şöyle bir formül bulunacağını tahmin ediyorum ben. Daha önce de bu denendi hatırlarsan.
Grup başkanı?
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra milletvekili olmasına izin verilmemişti. Başbakan Abdullah Gül olmuştu ama partinin genel başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dı. Ve orada grup başkanı genel başkan formülü uygulandı. Hatta grup başkanı olarak da Bülent Arınç kısa bir dönem grup başkanlığı yaptı. Abdullah Gül başbakandı ama partinin genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı. Şimdi yeni sistemde anladığım kadarıyla genel başkan Cumhurbaşkanı olacağı için Recep Tayyip Erdoğan başbakanın da grup başkanı olması gibi bir formül
yani şunu soruyorum. Cumhurbaşkanı AK Parti'nin genel başkanı olduğu zaman gidip mecliste AK Parti grubunda konuşma yapabilir mi?
Yani şu anda yapmasına hiçbir engel yok. Genel başkan olduktan sonra gelip genel başkan olarak AK Parti grup toplantısında konuşma yapabilir.
İş tüzükte şu vardı yanlış hatırlamıyorsam. Milletvekili olmayanlar konuşma yapabiliyor mu mecliste?
Grup basın toplantılarına katılma konusunda mı?
Evet. Yani mesela basın toplantısı yapıyorsun. Aha. Milletvekili olmazsa yanında yapamıyorsun. Evet. Ama bu genel orada bu mekanizma işlemez herhalde değil mi?
Yok, yok. Orada işlemez. Çünkü
genel başkan zaten.
Tabii genel başkan olduğu için grup toplantılarında genel başkan gelip konuşma yapabilir. Onda hiçbir engel yok.
AK Parti kürsüsünde
göreceğiz. Ama belki yani yapmaya da bilir geçiş sürecinde 2019'a kadar. Yapmaya da bilir. 2019'dan sonra belki genel başkan olarak AK Parti grup toplantılarına katılabilir. Öyle bir formül bulunabilir yani. Tabii onu gelecek günlerde göreceğiz.
Onun dışında bir de Avrupa'nın tavrı vardı. Yurt dışındaki dinleyicilerimiz bizimle bu konudaki görüşlerini paylaşabilirler. Fransız bir profesörün.
Evet. Ben bir telefon numaralarımızı hatırlatayım izninle Fatih Atik. Değerli dinleyiciler telefon numaralarımızı tekrar hatırlatmak istiyorum. Çift 090 312 463 34 19 ve çift 090 312 463 34 21. Evet Fatih Atik.
Philippe Defarge diye bir siyaset bilimci vardı. Fransa'da televizyona çıktı. Ve dedi ki Tayyip Erdoğan'la ilgili olarak ve Türkiye'deki bu referandumun kabul edilmesinden sonra Türkiye'de ya iç savaş çıkacak ya da Erdoğan'a suikast düzenlenmesi lazım diye böyle alçakça bir laf etti. Şimdi Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilgili tutumunu da görüyoruz yani. Hem referandum öncesinde gördük. Hollanda'da, Almanya'da, Avusturya'da yaşanan olaylarda referandum boyunca adeta Türkçe öğrendiler. Gazetelerde, televizyonlarda Türkçe başlıklar attılar referandumda hayır çıksın diye.
Evet.
Şimdi de işi suikaste kadar getirdiler. Zaten FETÖ'ye ve diğerlerine verdikleri destekler ortada. Bir de bugün Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nden farklı bir karar çıktı. Türkiye'yi siyasi izlemeye aldılar yeniden. Bu önemli mi Türkiye açısından? Dinleyicilerimiz bunu merak ederler. Senin bu konuda söylemek istediklerin var mı?
Şimdi Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Avrupa Birliği ile sık sık karıştırılan bir kurum. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi merkezi Fransa'nın Strasbourg şehrinde olan bir kurum. Avrupa Birliği'nin merkezi Brüksel'de biliyorsunuz. Yani Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ile Avrupa Birliği arasında ilişkiler olsa bile ikisi farklı bir kurum. Onu öncelikle vurgulamamız lazım. Ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin kurucu üyeleri arasında Türkiye'de var. Bunu da belirtelim. 49 ülke yanılmıyorsam.
Azerbaycan da var, Türkiye var.
Evet, Türkiye var. Rusya var mesela Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde. Ve bu Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin nüfusu en çok olan 3. ülkesi Türkiye. Diğer taraftan şunu da belirtmek isterim ki Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin bütçesi var. Ancak bu bütçe üye ülkelerden gelen bütçelerle oluşturuluyor. Ve herkes bilsin ki Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin bütçesine en büyük katkıyı sağlayan ülke Türkiye. Yani şunu söylemek istiyorum. Türkiye şu anda Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne dese ki kardeşim sen böyle bir karar aldın. Ben de sana önümüzdeki yıl bütçeden hiç pay göndermiyorum dese Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi çöker. Bu kadar basit yani.
Çok enteresan bir şey söyledin.
Çöker. Yani en çok para gönderen ülke biziz, Türkiye'yiz. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne ve bizim gönderdiğimiz parayla ayakta duran örgütlerden bir tanesi. Ve bu örgüt bugün çıkıyor diyor ki ben Türkiye'yi denetime alıyorum. Türkiye'de zaten bu karara en sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığımız yazılı açıklama yaptı ve orada dikkat çeken cümleyi sen de görmüşsündür. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ile ilişkilerimizi gözden geçireceğiz. Yani bu çok önemli bir cümle. Evet. Bu cümleyi dikkate almaları lazım. Ve bu karar siyasi sahiplerle alınmış bir karar. Ve şunu da söylemek isterim. Aslında biz Türkiye olarak Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nden gelen önerileri dikkate aldık. Bunu kimse bilmiyor ama burada anlatmak istiyorum. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından aslında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türkiye'nin yanında yer aldı. Hı hı. Genel Sekreteri Jacques Lang Türkiye'ye geldi ve FETÖ'ye karşı Türk hükümetinin yanında yer aldıklarını ifade etti. Ve OHAL sürecinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin bizden bazı talepleri oldu. İşte gözaltı süresinin kısaltılması, avukatla görüşme konusunda izin verilmesi, KHK ile yapılan ihraçların incelenmesi konusunda bir komisyon kurulması konusunda talepler oldu. Ve biz Türkiye olarak bu talepleri makul gördük ve bu talepleri yerine getirdik aslında. Gözaltı süresi mesela 30 gündü, onu kısalttık. Avukatla görüşme yasağı vardı, onu daralttık. Ve OHAL komisyonu kurulmasına yönelik de karar verildi. Ama buna rağmen bugün verilen karar, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin verdiği karar, Türkiye'ye yönelik karar, haksız bir karardır. Terör örgütlerinin haksız ve yanlış yönlendirmeleriyle verilmiş bir karardır. Bu kararı Türkiye kabul etmeyecektir. Gerekli bütün yaptırımların da uygulanacağını ben düşünüyorum.
Bunun bir bağlayıcılığı var mı?
Yok, peki? Bunun hiçbir bağlayıcılığı yok. Onu dinleyicilerimiz çok iyi bilsinler. Yani bu kararın ne Türkiye açısından bir bağlayıcılığı var, ne de Avrupa ülkeleri açısından hiçbir bağlayıcılığı yok.
Şimdi Türkiye'de şöyle bir şey var. Onu da sorayım sana. Hollanda'da seçim oldu, Türkiye'ye konuşuldu. Hı hı. Avusturya'da seçim oldu, Türkiye'ye konuşuldu. Şimdi Fransa'da seçim var. Bugün başkan adaylarından bir tanesi çıktı. Türkiye işte ben başkan olursam Türkiye'nin üye olmasına izin vermeyeceğim dedi. Yine Fransa'daki seçimde Türkiye'ye konuşuluyor. Eylül'de Almanya'da var seçim. Evet. Merkel de çıktı işte gözden geçirilsin müzakere süreci falan dedi. Evet. Avrupa'nın başka gündemi yok mu? Hep Türkiye'yi konuşuyorlar.
Ya bunu Avrupa'da bizi dinleyen dinleyicilerimiz daha iyi bilirler. Demek ki Avrupa'nın başka gündemi yok. Ve Avrupa ülkeleri Türkiye'den korkuyorlar. Büyük Türkiye'den korkuyorlar, güçlü Türkiye'den korkuyorlar. Ve asıl tabii ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan korkuyorlar. Türkiye denince akılların artık Recep Tayyip Erdoğan geliyor. 16 Nisan öncesinde bunu net olarak da gördük. Türkçe manşetler attılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini astılar. İsviçre parlamentosunun önüne ve şakağına silah dayanmış şekilde bir astılar.
Evet.
Senin de biraz önce söylediğin gibi Fransa siyaset bilimci televizyonda çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımıza suikastten bahsetti. Türkiye'den rahatsızlar. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dan rahatsızlar. Ve bu Türkiye'nin ne kadar doğru yolda olduğunu gösteren bir adımdır bence. Türkiye'nin ne kadar doğru yaptığını gösteren bir adımdır. Bir de unutmadan şunu söylemek istiyorum Fatih Atik. Bugün Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde karar alınırken Parlamenterler Meclisi'nde Türk milletvekilleri de var. AK Parti milletvekilleri ve CHP milletvekilleri ve MHP milletvekilleri Türkiye'nin ve Türk milletinin yanında durdular. Türkiye'ye yönelik bu karara karşı ret oyu kullandılar. Ama maalesef HDP milletvekilleri Ertuğrul Kürkçü ve bir bayan milletvekili daha Avrupalılarla beraber hareket ederek Türkiye'nin denetim altına alınması kararına evet oyu verdiler. Türkiye ve Türk milletinin yanında yer almadılar. Avrupalıların yanında yer aldılar. Bunu da özellikle hatırlatmak istiyorum. Fatih Atik.
Zaten ne zaman Türkiye'nin yanında yer aldılar ki? Evet. Daha önceki seçimlerde de evet. Türkiye siyaseti yapacağız dediler. Selahattin evet. Demirtaş çıktı. Radyolarda, televizyonlarda saz çaldı. Ailesiyle röportajlar, görüntüler verdi. Aha. Ondan sonra gidip hendekleri kazdılar.
Evet.
Ondan sonra gidip tünelleri kazdılar. Hı-hı. Askere, polise silah doğrulttular. Evet. Bombaları patlattılar. Bizim memleketimizin insanını öldürdüler. Yani evet. Bunlardan daha farklı bir tavır beklemek de mümkün değil. Programın sonuna geldik galiba.
Sonuna geldik ama bir konu var, onu da hatırlatmak istiyorum. 6-7 Ekim olayları sırasında Diyarbakır'da hunharca öldürülen Yasin Börü ve arkadaşları ile ilgili dava Ankara'da dün tamamlandı. Ve Yasin Börü'nün katilleri en ağır cezayı aldılar. Bu da Türk yargısı adına güzel bir karar.
Beşer defa
evet, Yasin Börü'nün katillerinin cezalandırılmış olması milletin vicdanını rahatlatmıştır. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Bir de bugün Yunanistan 3 tane darbeci, FETÖ'cü askeri iade etmeme kararı aldı. Bu da Yunanistan'ın ve Avrupa Birliği'nin darbecilere, terör örgütü mensuplarına nasıl sahip çıktığını gösteren en net delillerden biri.
Öyle.
Değerli dinleyiciler, satır arası programının sonuna geliyoruz. Program yapımcıları Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve teknik yapımdaki arkadaşımız Ali Serim'le birlikte ben Ankara'dan Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere selamlarımızı, saygılarımızı sunuyoruz.
Satır Arası.